Ayrım 13, sayfa 158. 37. Victoria, Olivetti'nin kilitlediği kapının dışında duran İsviçreli muhafıza dik dik baktı. Nöbetçi, ona aynı dik bakışla karşılık verirken, renkli kostümü korkutucu havasıyla çelişiyordu. "Che fiasco," diye düşündü Victoria. "Pijama giyen silahlı bir adamın tutsağı oldum." Langdon'ın sessiz sedası kesilmişti. Victoria, onun içinde bulundukları durumdan kurtulmak için Harvard kafasını çalıştırdığını umut ediyordu. Ama Langdon'ın yüzündeki ifadeden, düşündüğünden daha fazla sarsıldığını sezinledi. Victoria, onu işin içine bu kadar bulaştırdığı için pişmanlık duyuyordu. Victoria'nın aklına ilk gelen düşünce cep telefonunu çıkarıp Kohler'i aramaktı ama bunun işe yaramayacağını biliyordu. Öncelikle büyük ihtimalle muhafız içeri girip telefonu elinden alırdı. İkinci olarak, Kohler'in iyileşme süreci her zaman aynıydı ve muhtemelen tedavisi hala sürüyordu. Zaten önemi yoktu. Olivetti o anda kimsenin lafına güvenecek gibi görünmüyordu. Victoria kendi kendine "Hatırla," dedi. "Bu sınavın çözümünü hatırla." Hatırlamak eski bir Budist filozofun yöntemiydi. Victoria zor bir durum karşısında zihnini çözüm bulmak için zorlamak yerine zihnine onu hatırlamasını söylüyordu. Buradaki varsayım cevabı bir zamanlar bildiğini kabul etmekle zihin cevabın var olduğuna inanıyordu. Böylece insana engel olacak ümitsizlik duyguları ortadan kaldırılmış oluyordu. Victoria, çoğu kimsenin çözümü olmadığını düşündüğü bilimsel çıkmazları çözmek için sıklıkla bu yöntemi uygulardı. Ama o anda hatırlama oyunu bir işe yaramıyordu. Bu yüzden ihtimalleri ve gereksinimleri gözden geçirdi. Birini uyarması gerekiyordu. Vatikan'dan birinin onu ciddiye alması gerekiyordu ama kim? Kamerlengo mu? Nasıl? Tek çıkışı olan cam bir kutunun içindeydi. Kendi kendine araçlar dedi. Her zaman araçlar vardır. Çevreni tekrar gözden geçir. İçgüdüsel olarak omuzlarını düşürdü, gözlerini kapattı ve ciğerlerine üç derin nefes çekti. Kalp ritminin yavaşladığını ve kaslarının gevşediğini hissediyordu. Zihninde yaşadığı panik geçmişti. Tamam diye düşündü. Zihnini serbest bırak. Bu durumu olumlu kılan nedir? Elimde neler var? Victoria Vetra'nın analitik beyni rahatladıktan sonra etkili bir güce dönüşüyordu. Hapishanelerin aslında kaçış yolları olduğunu fark etmesi saniyeler aldı. Birden telefon edeceğim dedi. Langdon başını kaldırıp baktı. Ben de Kohler'i aramanı önerecektim ama. Kohler'i değil, başka birini arayacağım. Kimi? Kamerlengo. Langdon hiçbir şey anlamadan bakıyordu. Vekili mi arayacaksın? Nasıl? Olivetti. Kamerlengo'nun Papa'nın özel dairesinde olduğunu söyledi. Tamam, Papa'nın özel numarasını biliyor musun? Hayır, ama kendi telefonumdan aramayacağım. Olivetti'nin masasındaki ileri teknoloji telefon sistemini işaret etti. Üzerinde hızlı arama tuşları vardı. Güvenlik şefinin Papa'nın özel dairesiyle direkt bağlantısı olması lazım. 2 metre ötede duran silahlı bir haltercisi de var. Ve burada kilitliyiz. Bunu fark etmiştim. Muhafız dışarıda kaldı demek istiyorum. Burası Olivetti'nin özel ofisi. Başka kimse de anahtar olduğunu sanmıyorum. Langdon dışarıda duran muhafıza baktı. Bu oldukça ince bir cam ve o da oldukça büyük bir silah. Ne yapacak yani? Telefonu kullandığım için beni vuracak mı? Kim bilir, burası garip bir yer ve işler burada. Victoria, ya dediğimi yaparız ya da kalan 5 saat 48 dakikayı Vatikan hapishanesinde geçiririz. En azından karşı madde patladığında ön sırada yerimiz olur. Langdon'ın rengi solmuştu. Ama telefonu eline aldığın anda muhafız Olivetti'yi getirir. Ayrıca orada 20 düğme var. Hiçbirinin üzerinde yazı göremiyorum. Hepsini teker teker deneyip şansının yaver gitmesini mi dileyeceksin? Telefona uzanan Victoria, hayır dedi. Sadece birini. Telefonu eline aldı ve en üstteki düğmeye bastı. 1 numara. Cebindeki Illuminati simgeli ABD dolarına bahse girerim ki, Papa'nın özel dairesinin numarası bu. İsviçreli muhafız komutanı için daha önemli ne olabilir? Langdon cevap verecek zamanı bulamadı. Kapının dışındaki muhafız silahının kabzasıyla cama hafifçe vurmaya başlamıştı. Victoria'ya telefonu yerine bırakmasını işaret ediyordu. Victoria ona göz kırptı. Muhafız küplere binmişti. Langdon kapıdan uzaklaşarak Victoria'ya döndü. Telefonu kapatsan iyi edersin çünkü bu adam eğleniyormuş gibi görünmüyor. Victoria ahize kulağındayken kahretsin dedi. Kayıt. Langdon kayıt mı diye sordu. Papa'nın telesekreteri mi var? Telefonu kapatan Victoria Papa'nın özel dairesi değildi dedi. Vatikan mümessilinin haftalık programı. Langdon telsizinden Olivetti'ye seslenirken camın ardından öfkeyle bakan muhafıza hafifçe gülümsedi. 38. Vatikan Santralı, Vatikan Postanesi'nin arkasındaki Officio di Comunicazione'dedir. 80 hatlı Corelco 141 santraline sahip nispeten küçük bir odadır. Santrale günde çoğu otomatik bilgilendirme sistemiyle yönlendirilen 2000'den fazla telefon gelir. Bu gece görev yapan tek santral memuru oturmuş, kafeinli çayını yudumluyordu. Bu gece Vatikan şehrinde kalmasına müsaade edilen bir avuç görevliden biri olmaktan onur duyuyordu. Elbette bu onur, kapının dışında volta atan İsviçreli muhafızın varlığıyla bir nebze gölgeleniyordu. Santral memuru, tuvalete bile bekçi diktiler diye düşündü. Ah, kutsal kardinaller toplantısı için ne kadar küçültücü şeylere katlanıyoruz. Neyse ki bu gece fazla arama yapılmamıştı. Ama belki de bu pek de iyiye işaret değildir diye düşündü. Son birkaç yıldır dünyanın Vatikan'daki gelişmelere ilgisi azalmıştı. Basından gelen telefonların sayısı azalmıştı. Hatta kaçıklar bile eskisi kadar sık aramıyordu. Basın ofisi o akşamki olayın bayram havası estireceğini umut etmişti. Ama ne yazık ki San Pietro meydanını dolduran basın araçları daha çok İtalyan ve Avrupa basınına aittiler. Aralarında sadece birkaç uluslararası yayın şebekesi vardı. Belli ki onlar da ikinci sınıf muhabirlerini göndermişlerdi. Santral memuru çay fincanını tutarken akşamın ne kadar süreceğini tahmin etmeye çalıştı. Herhalde gece yarısına kadar falan sürer diye düşündü. Artık üyelerin çoğu toplantı sona ermeden çok önceleri kimin favori gösterilen papa olduğunu biliyordu. Bu yüzden süreç gerçek bir seçimden çok 3-4 saat süren bir tören havasında işliyordu. Elbette kardinaller arasındaki son dakika çekişmeler merasimi şafağa kadar uzatabilirdi ya da daha fazla. 1831 yılındaki kardinaller toplantısı 54 gün sürmüştü. Kendi kendine bu gece öyle olmayacak dedi. Bu toplantının duman nöbeti olacağı söyleniyordu. Santraldeki bir hattın çalmasıyla memurun kurduğu hayaller dağıldı. Yanıp sönen kırmızı ışığa bakıp kafasını kaşıdı. Tuhaf diye düşündü. Sıfır hattı. Bu akşam santral memurunu içeriden kim arayabilir ki? Hatta içeride kim kaldı? Telefonu eline alarak "Città del Vaticano Prego" dedi. Dipnot, Vatikan şehri buyurun. Telefondaki ses hızla İtalyanca konuşuyordu. Santral memuru İsviçreli muhafızların aksanıyla, Fransız-İsviçre etkisinde kalmış akıcı İtalyancayla konuştuğunu fark etti. Ama arayan kişi kesinlikle İsviçreli muhafız olamazdı. Kadının sesini duyan santral memuru aniden ayağa fırlarken neredeyse çayını dökecekti. Yeniden arayan hatta baktı, yanılmıyordu. Dahili numara. Arama içeriden yapılıyordu. Bir yanlışlık olmadı diye düşündü. Vatikan şehrinde bir kadın mı, bu akşam mı? Kadın aceleyle ve telaşla konuşuyordu. Santral memuru telefonlar konusunda ne zaman bir fazlayla karşılaştığını anlayacak kadar tecrübe sahibiydi. Kadın deli gibi konuşmuyordu. Acele ediyordu ama mantıklıydı. Sakin ve iş bilirdi. Kadının isteğini hayretle dinledi. Hala aramanın nereden geldiğini anlamaya çalışan memur, ilk Amerlengo dedi. Tanrı aşkına. Kesinlikle bağlayamam. Evet, Papa'nın dairesinde olduğunu biliyorum ama siz kimsiniz ve onu ne hakkında uyarmak istiyordunuz? Dinledikçe sinirleri bozuluyordu. Herkes tehlikede mi? Nasıl? Ve nereden arıyorsunuz? Belki de İsviçreli. Operatör aniden sustu. Neredeyim demiştiniz? Nerede? Şok içinde dinledikten sonra kararını verdi. Bekleyin lütfen dedikten sonra kadın henüz cevap vermeden onu beklemeye aldı. Ardından komutan Olivetti'nin direkt hattını aradı. Bu kadının gerçekten orada olmasına imkan, hat hemen açıldı. Tanıdık bir kadın sesi, "Per l'amor di Dio" diye haykırdı. Dipnot, Tanrı aşkına, bağla şu telefonu. İsviçreli muhafızlar güvenlik merkezinin kapısı tıslayarak açıldı. Komutan Olivetti odaya bir roket gibi girerken muhafızlar açıldılar. Ofisinin bulunduğu köşeye döndüğünde, muhafızın telsizde söylediklerinin doğruluğuna şahit oldu. Vittoria Vetra masasının başında durmuş, komutanın özel telefonuyla görüşme yapıyordu. Che Coglioni Chega Guesta diye düşündü. Fırsatı hemen değerlendirmiş. Kan beynine sıçramış bir halde kapıya yöneldi ve anahtarı kilide soktu. Kapıyı açarak ne yapıyorsunuz diye sordu. Vittoria onu duymazdan geldi. Telefona evet diyordu ve uyarmalıyım ki. Olivetti ahizeyi elinden alarak kulağına tuttu. Kiminle görüşüyorum? Olivetti'nin taviz vermez tavrı bir anda yerle bir olmuştu. Evet Camerlengo dedi. Doğru Signore. Ama güvenlik kuralları gereği. Elbette hayır. Kendisini burada tutuyorum. Elbette, fakat... Dinledi. Sonunda, elbette efendim dedi. Onları derhal getiriyorum. 39. Papalık Sarayı, Vatikan şehrinin güneydoğu köşesinde, Sistine Şapeli'nin yanına yerleştirilmiş bir binalar kümesinden oluşur. San Pietro Meydanı'na tepeden bakan sarayda hem papalık daireleri, hem de papanın özel dairesi bulunmaktadır. Komutan Olivetti, ensesinde atan damarlarıyla onları uzun bir rokoko koridordan geçirirken, Vittoria ile Langdon sessizce takip ettiler. Üç dizi basamağa çıktıktan sonra geniş loş bir koridora girdiler. Langdon, duvarlardaki yüz binlerce dolar değerindeki sanat eserlerine inanmıyordu. Kusursuz görünen büstler, goblenler, frizler. Koridorun üçte ikisini yürüdükten sonra kaymak taşından bir çeşmenin yanından geçtiler. Olivetti bir girintiden sola döndü ve Langdon'ın hayatında gördüğü en büyük kapılardan birine yürüdü. Komutan Victoria'ya kaşlarını haşince çatarak "Officio di Papa" dedi. Victoria oralı olmadı. Olivetti'nin önüne geçerek kapıyı sertçe yumrukladı. Dünyadaki tüm dinlerin en kutsal odalarından birinin dışında durduğuna inanmakta güçlük çeken Langdon, Papa'nın özel dairesi diye düşündü. İçeriden biri "Avanti" diye seslendi. Kapı açıldığında Langdon gözlerini kısmak zorunda kaldı. Güneş ışığı kör ediciydi. Önündeki manzara yavaşça belirmeye başladı. Papa'nın dairesi bir ofisten çok balo salonunu andırıyordu. Kırmızı mermer zemin, renkli fresklerle süslü duvarlara kadar uzanıyordu. Yukarıdan sarkan devasa avizenin arkasındaki pencerelerden güneşli San Pietro meydanının muhteşem manzarası görünüyordu. Langdon, "Tanrım" diye düşündü. Bu gerçekten şahane manzaralı bir oda. Koridorun ucunda oymalı bir masada bir adam oturmuş deli gibi yazıyordu. Kalemini bırakarak onlara eliyle içeri girmelerini işaret etti. "Avanti" diye seslendi. Olivetti askeri yürüyüşüyle ilerledi. Özür diler gibi "Signore" dedi. "Noho potuto." Adam onun sözünü kesti, ayağa kalktı ve iki ziyaretçisini inceledi. Kamerlengo, Langdon'ın Vatikan'da dolaştığını hayal ettiği hastalıklı kutsayıcı rahiplere hiç benzemiyordu. Tesbih veya kolye takmamıştı. Üstünde ağır işlemeli kaftan da yoktu. Bunun yerine bedeninin gerçekliğini vurguluyormuş gibi görünen basit siyah bir cübbe giymişti. 30'lu yaşlarının sonlarında görünüyordu. Yani Vatikan standartlarına göre çocuk sayılırdı. Oldukça yakışıklı bir yüzü, kıvırcık kahverengi saçları, evrenin sırlarıyla yanıp tutuşuyormuş gibi parlayan yeşil gözleri vardı. Adam yanlarına yaklaşırken Langdon onun gözlerindeki bitkinliği gördü. Hayatının en zor 15 gününü geçirmiş bir ruh gibiydi. Mükemmel İngilizcesiyle "Ben Carlo Ventresca'yım" dedi. Son Papa'nın hazine vekili. Mütevazi ve nazik bir sesi vardı. Yalnız aksanındaki İtalyanca etkisi az da olsa anlaşılıyordu. Öne çıkıp elini uzatarak "Victoria Vetra" dedi. "Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz." Kamerlengo Victoria'nın elini sıkarken Olivetti kenara çekildi. "Victoria, bu bey Robert Langdon" dedi. "Harvard Üniversitesi'nde din tarihi öğretiyor." Langdon elinden gelen en iyi İtalyan aksanıyla "Padre" dedi. Başını eğip elini uzattı. Langdon'ı yukarı kaldıran Kamerlengo "Hayır, hayır" diye ısrar etti. "Papa Hazretlerinin makamı beni kutsallaştırmıyor. Ben sadece bir rahibim, ihtiyaç duyulduğu zaman hizmet eden bir vekilim." Langdon dikildi. Kamerlengo, "Lütfen" dedi. "Herkes otursun." Masasının etrafına sandalyeleri dizdi. Langdon'la Victoria oturdular. Olivetti ayakta durmayı tercih etmişti. Kamerlengo, masaya oturarak ellerini kavuşturdu ve ziyaretçilerine baktı. Olivetti, "Signore" dedi. "Bayanın kıyafeti benim hatam, ben..." Sesi bu konuyu düşünemeyecek kadar bitkin çıkan Kamerlengo, "Beni endişelendiren kıyafeti değil" dedi. "Vatikan'ın santral memuru toplantı başlamadan yarım saat önce beni arayıp, bir kadının haberim olmayan büyük bir güvenlik tehdidi konusunda beni uyarmak için sizin özel ofisinizden aradığını söylerse, işte o zaman endişeleniyorum." Olivetti dimdik dururken sırtı yoklamaya çekilen bir asker gibi yay çizmişti. Langdon, Kamerlengo'nun varlığından büyülenmiş gibiydi. Genç ve yorgun rahibin gizemli kahramanları andıran bir havası vardı. Etrafına karizma ve otorite saçıyordu. Olivetti özür dileyen fakat aynı zamanda inatçı ses tonuyla "Signore" dedi. "Siz güvenlik konuları için endişelenmeyin, sizin başka sorumluluklarınız var." "Ben diğer sorumluluklarımın gayet iyi farkındayım. Aynı zamanda direttore intermediario olarak bu toplantının güvenliğinden ve insanların can sağlığından sorumlu olduğumu biliyorum. Burada neler oluyor?" "Durum kontrolüm altında. Olmadığı anlaşılıyor." Langdon "Peder" diyerek söze girdi. Buruşuk faks kağıdını çıkararak Kamerlengo'ya uzattı. "Lütfen." Komutan Olivetti engellemek maksadıyla ileri doğru adım attı. "Peder, lütfen zihninizi böyle..." Kamerlengo faksa elini alarak uzun süre Olivetti'yi duymazdan geldi. Öldürülen Leonardo Vetra'nın cesedine baktıktan sonra şaşkınlık içinde nefes aldı. "Bu nedir?" Victoria titreyen sesiyle "Bu benim babam" dedi. Bir rahip ve aynı zamanda bilim adamıydı. Dün gece öldürüldü. Kamerlengo'nun yüzü bir anda yumuşadı. Başını kaldırıp Victoria'ya baktı. "Sevgili çocuğum, üzgünüm." Kollarını gövdesinde kavuşturarak faksa yeniden bakarken gözleri nefretle dolmuştu. "Kim böyle ve göğsündeki bu yanık?" Kamerlengo gözlerini kısıp resme daha yakından bakarken sustu. Langdon, "Üstünde Illuminati yazıyor" dedi. "Kuşkusuz bu ismi tanıyorsunuzdur." Kamerlengo'nun yüzü tuhaf bir ifade aldı. "İsmi duydum, evet ama..." "Illuminati Leonardo Vetra'yı öldürdü. Çünkü onun üstünde çalıştığı yeni bir teknolojiyi çalarak..." Olivetti, "Signore" diyerek araya girdi. "Bu çok saçma. İlluminati mi? Çok iyi kurgulanmış bir aldatmacı olduğu ortada." Kamerlingo, Olivetti'nin sözlerini düşünüp taşındı. Sonra dönüp Langdon'a öyle bir süzdü ki, Langdon ciğerlerinde hava kalmadığı hissine kapıldı. "Bay Langdon, tüm hayatımı Katolik Kilisesi'nde geçirdim. İlluminati inancını biliyorum ve mühür efsanesini. Bununla birlikte, şimdiki zamanda yaşayan bir adam olduğum konusunda sizi uyarmalıyım. Hristiyanlığın o kadar çok düşmanı var ki, eski hayaletleri hortlatmaya gerek yok." Langdon, simge gerçek derken biraz savunmacı davrandığını düşündü. Uzanıp faksı Kamerlengo'nun görebilmesi için ters çevirdi. Simetriyi fark edince Kamerlengo'nun sesi sedası kesildi. Langdon, "Modern bilgisayarlar bile," diye ekledi, "bu kelimenin simetrik ambigramını çizmeyi başaramadılar." Kamerlingo ellerini kavuşturdu ve uzun süre tek kelime etmedi. En sonunda, "Illuminati bitti," dedi. "Uzun zaman önce. Bu tarihi bir gerçek." Langdon başını salladı. "Dün ben de sizinle aynı fikirdeydim." "Dün mü?" "Bugünkü olaylar yaşanmadan önce. Illuminati'nin eski bir akti yerine getirmek için yeniden ortaya çıktığına inanıyorum." "Beni bağışlayın, tarih bilgim zayıftır. Hangi eski akit bu?" Langdon derin bir nefes aldı. "Vatikan şehrinin yıkılması." "Vatikan şehrinin yıkılması mı?" Kamerlingo korkmuştan çok aklı karışmış gibi görünüyordu. "Ama bu imkansız." Victoria başını iki yana salladı. "Korkarım başka kötü haberlerimiz de var."